Ayrım 5.
Rüsvay oldum Cihan'ın karşısında. Düğüne gelmeyişleri benim de canıma minnet olmuştu açıkçası. Bu yaştan sonra çalgı çengi ortasında maskaralığımı görsünler istemezdim. Fakat bunu nasıl açıklarsın? İstemediler onu, kabullenmediler. Kabullenmeyecekler de. Suçum ne peki? Bunca yıldan sonra yeniden bir eşim, ablamın deyimiyle bir yar vefakarım olsun istemişsem. Ne de yar vefakar oldun küçüğüm. Gökyüzü an be an siyahtan beyaza dönüşüyor. Kar da diner gibi oldu. 20 yıl öncesinden bir sabah çıka geliyor gözümün önüne sanki acımı koyulaştırmak istercesine. Bir bayram sabahı. Babamla namaza gitmek için kalktım bu saatlerde. Ali'ye uyanmamıştı daha. Yaptığı iş değildi. Ama yorgundu geceden. Annemle hazırlık yaptılar. En sonda çocukları yıkayıp yattı. Uyandırmamak için usulca sıyrıldım yataktan. Giyinirken yüzüne bakıyordum, kireç aklığındaydı. Odanın yarı aydınlığında görünecek kadar hem de. Ürküntüyle baka kaldım bir zaman. Kımıldamıyordu, ağzı aralıktı. Uyandırmayı göze alıp dokundum eline. Bir buz parçası soğukluydu tenime değen. Ölüm bile yaratılışına yakışır sessizlikte gelmişti. Senin sessizliğin eziyor beni küçüğüm. Garip bir dürtüyle karşılara Veysi Efendi'nin evine kayıyor gözüm. Mutasarrıfın dul kızı için bir gün olsun pişmanlık duymuş değilim ki. Bir daha evlenme sözü edecek zaman kalmadı. Ablam bayramı geçirip Kütahya'ya dönerken Enver Paşa beni yalancı çıkartmamış, asker toplamaya başlamıştı bile. İhtiyati tedbir yalanı ile kılıflanmış seferberliğin, Almanların yanında savaşa girmek demek olduğu ancak o zaman bilindi herkesçe. Hemen 1914 aralığında kurağım silah altına alındı. Fakat benim yalnız adım yazılı kaldı kütüklerde. Örtü döşek yatıyordum kurağa kafilesi yola çıkarken. Hangi hekim bozuntusu enfluenza demiş buna? Alabildiğine bağırarak konuşuyor başucumda oturan yaşlı doktor. Gözlerimi hep kapalı tutuyorum. Aralayacak olursam kızıl yüzünde köpük beyazı sakalını, fırlak mavi gözlerini görüp ürküyorum. Azrail dedikleri de böyle biri mi olsa gerek? Olanca ağırlığıyla üstüme abanarak boru gibi aygıtını göğsüme yaslıyor. Soluk al evladım, derin soluk. Sol böğrüme bıçak saplanıyor sanki soluk alırken. Bir daha. Ne dayanılmaz işkence bu böyle, bitmeyecek mi hiç? Ateş bastı bir yandan da. Ağrın var mı evlat? Niçin yüzünü buruşturuyorsun öyle? Elimi sol yanıma koyuyorum anlasın diye. Konuşacak gücüm yok. Orada mı ağrı? Başımı sallıyorum. Bal gibi zatülcemp bu diye bağırıyor doğrulurken. Sulu zatülcemp. Bağırmasa öyle. Zatülcemp. Enfluenza değil. Canımı almaya mı gelmiş kurtarmaya mı bilmiyorum. Ama bağırmadan yapsa yapacağını. Ne yapmaklığımız lazım gelir Miralay Hazretleri? Babamın sesi ağlar gibi titrek. Anlatacağım efendi. Kalkıyor yanımdan doktor, uzaklaşıyor. Kapının açıldığını duyunca gözlerimi aralıyorum. Babamla birlikte odadan çıktıklarını görüyorum. Neden dışarıda konuşmayı yeğledi? Hastalığımı bağıra bağıra söyledikten sonra enfluenza değil zatülcemp, ölümcül mü? Ulu Tanrı çocuklarım için hiç olmazsa önce anneleri, şimdi ben. Hakkın yok, yakışmaz ululuğuna. Ya annem babam? Hayır, yapmazsın bu kadarını. Öbürü haklı belki, enfluenza diyen. O da askerdi, binbaşı. Ama şifa vermedi ilaçları. Acaba bu? Sulu zatülcemp. Kapı yeniden aralanıyor annem. Elinde kocaman bir tasla giriyor. Hemen gözlerimi yumuyorum. Uyuduğumu sansın. İyiye yoruyor uyumamı. Gelip yatağımın kıyısına ilişiyor. O sırada babamın sesi geliyor sofadan. Bilmem ki diyor, ben istemez miyim? Kapıyı aralık bırakmış annem, konuştuklarını dinlemek için belki. Burnunu çekiyor durmadan, ağlıyor. Bir şırıltı duyuyorum kulağımın dibinde. Keskin bir sirke kokusu yayılıyor sonra odaya. Kabul olacağını bilsem 60 değil 60 bin altın feda olsun evladım için. Neler diyor babam? Askere alınmamam için bedel mi? Islak bir bez parçasının alnıma konduğunu duyumsuyorum. Yine de açmıyorum gözlerimi. Neden kabul olunmasın efendi? Bedelin akdi ödemek yalnız riaya için tanınmış bir hak olmaktan çıktı artık. Doktor istiyor sanki bedelimin ödenmesini. İyileştireceğim oğlumu. Korkun olmasın hiç. Tanrım, biliyordum, yapmazdın, sığmazdı büyüklüğüne. Lakin bu zedeli ciğerlerin cepheye gidebilecek kadar iyileşmesi çok sürer. Benden söylemesi, ayağa kalkar kalkmaz alır götürürler, bakmazlar gözünün yaşına. Annem fırlıyor yerinden bu sözleri duyar duymaz. Gözlerimi bir çizgi kadar aralıyorum. Odadan çıkacakmış gibi oluyorsa da çabuk vazgeçiyor. Yanıma da dönmüyor, kulağını kapıya yaslayıp duruyor öylece. Üstelik de niye? Vatan savunması için mi? Hayır. Enver öyle istiyor diye boş yere kırılacak evladı vatan. Asker bir doktor bunu söyleyen. Enver öyle istiyor diye. Bizim gibi düşünüyor, saklamıyor da. Korkmuyor ama hiç. Sarayın kulağına gitse, göze almış demek. Neyi değiştirir bizim onun düşüncemiz? Hiç. Yüzünü gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Hayır, hiç de Azrail gibi görünmüyor şimdi bana. Ham bir hayal uğruna boş yere kanı dökülecek evladı vatan için acı çeken bir baba o. Sesi uzaklaştı, anlayamıyorum artık konuştuklarını. Yalnız son sözleri çınlıyor kulaklarımda. Enver öyle istiyor diye boş yere kırılacak evladı vatan. Lamba elimde taşlığa inip bakınıyorum. Bavulumu mutfak kapısının önüne koymuş Zehra Hanım. Yanına gidiyorum. Çömelip kapağı açtıktan sonra ışığı üstüne tutarak içindekileri yokluyorum tek tek. Yün çamaşırlar, çoraplar, peşkire sarılı birkaç kalıp sabun. Sabah evden giderken torbama taze ekmekle çörek koymak için bir tekne dolusu hamur yoğurdu ikindiden. Ezandan önce kalkıp pişirecekmiş. Ne söyledimse vazgeçiremedim. Tutturmuş hicran olur sonra yüreceğim de diye. Babam da ilişme diyor, gönlü nasıl istiyorsa öyle etsin. Öksüz bir çocukmuşum gibi davranır oldu, çağrı geldiği günden beri. Haklı da kendince. Beni sonu bilinmez yolculuğuma uğurlayacak ne karım var artık ne de annem. Ablam çok uzaklarda. Son bir kez görebilseydik birbirimizi. Bavulumu elime verip ardımdan bir tas su dökecek tek kadın Zehra Hanım. 36 yaşında asker olmak kısmetmiş. Hiç değilse şimdi Enver öyle istiyor diye gitmiyorum. Yan için gittiğini sanıyorsun? O zamandan açılmış yaralar kangrenleşmeden budanmış birkaç dalımızı kurtarmak için çağırmıyor mu Mustafa Kemal Paşa? Kuvayi Milliye yerine düzenli ordu niye kuruldu? Bilmiyorum. Her geçen gün bir parçamız kopup gidiyor göz göre göre. İstanbul bile gittikten sonra. 8 aydır Osmanlı mülkü değil der saadet. Bir daha da olacak mı Allah bilir. Çember daralıp boğazımızı sıkmak üzere. Arda arda yenilgi haberleri geliyor cephelerden. Asker kırıla kırıla geri çekiliyor. Öyleyse biz neyi kurtarmaya gidiyoruz? Bir duyan olsa. Duymaması gerekenlerden daha az vatansever değilim herhalde. Hiç bu denli darda kalmamıştık. Mevla encamımıza hayır eylesin. O bile dur demiyor güçlünün haklı iç iğne işine. Nice adalettir bu böyle. Bedenimiz ölüm döşeğinde canı Azrail'e vermemek için çırpınan bir yüreğimiz kaldı. Ankara, ya o da durursa? Saray ya da düşman Mustafa Kemal Paşa'nın başına bir hal getirirse, titrek kandilimiz hepten söner işte o zaman. Babam ciğerlerimi üşüteceğimden korkuyor. Aldanma sakın 6 yıl geçtiğine her an geri dönebilir Zatülcemp diyor. Ciğerlerim su toplayacak kadar yaşayabilecek miyim acaba? Bir deste de mendil ütülemiş Zehra Hanım, çamaşırların altına yerleştirmiş. Sanki ölüme değil de biraz uzun sürecek bir yolculuğa uğurlanıyorum. Her şey yıkanmış, her şey ütülü, her şey yedeklenmiş. Ama hangisini kullanacağım? Çamura bulanmış asker elbisesinden başkası neyime gerek? Belki onunla da toprağa. Korkuyor musun? Kendim için hayır. Korkacağımı sandığım halde korkmuyorum şimdi. Adını koyamadığım bir rahatlık var içimde. Başkalarından da duymuştum bunu. Umarsızlığın boyun eğdirmesi belki. Her neyse canımdan yana yok bir korkum. Yalnız babamla çocukların arkamda kalacaklarını düşündükçe, hak ne yazmışsa diyemiyorum. Çocuklarım küçük, babam sağlıklı bir adam değil. Gitgide elden ayaktan da düşecek. Üstelik düşman çizmesi altındalar. Para pul da eskisi gibi değil artık. Dokumacılığımız bitti, bozduk tezgahları. Ne işçi kaldı dokuyacak ne usta. Balkan Savaşı'ndan bu yana gidenlerin yerine çocuk sayılacak oğlanları alıp yetiştirerek idare ettik. Artık onu bile yapamıyoruz. Yeni yetmeler de 40'ını aşmışlar da cephede. Birkaç Rum kadın işçimiz vardı. Yunan askerinin Bursa'ya girmesiyle işi bırakmaları bir oldu. Arkalı oldular ya artık. İçindeki mal bitene kadar dükkan açık kalacak. Sonra onun da kapısına kilit. Nasıl biter dükkanın malı? Bir arşın bez alan mı var? Acı boydan aşmış giyinmek nemize. Halk avucundaki parayı yarın kaça alacağını bilmediği ekmeği için saklıyor yalnız. Akarlarımızdan da hayır kalmadı. Mecidiye Caddesi'ndeki yaşlı berber titreyen elleriyle ustura tutacak da. Bir ay verse öbür ay rica minnet. Babamın duyduğuna göre Yunan askerleri sataşır korkusuyla sürekli açık tutmuyormuş bile dükkanı. Kozahan'daki ipekçilerden biri 5 aylık borcun yarısını dün ödedi daha. Öbüründen 2 aydır bir kuruş gördüğümüz yok. Kızamıyor insan. Herkesin kesesi tam takır. Herkesin hali vakti kötü. Gün hırsızın, uğursuzun günü. Ayağa kalkacağım anda bavulun kuytusunda duran kese ilişiyor gözüme. Elime alıp sıkıştırınca hışırdadığını duyuyorum. Tütün kesesi. Babamdan gizlice koymasını söylemiştim Zehra Hanım'a, unutmamış. Zatülcem geçirdiğimden bu yana hiç içmediğimi sanıyor babam. Oysa yeni yetmeler gibi köşede bucakta 1-2 tane tüttürüyorum ona göstermeden. Hele gideceğim cehennemde hiç olmaz onsuz. Bavulu kilitleyip kalkıyorum. Merdivene giderken taşlığın dibinde bodruma açılan kapağa takılıyor gözüm. Tezgahları yükleyip eve getirmekle iyi mi ettik bilmiyorum. Öylece bırakmaya gönlü el vermiyor insanın. Mal canın yongası, satsan da kimse almaz. Parmak sokacak yer kalmadı aşağıda. 2 büyük odaya sığmayıp da artanlar bunlar. Hani hak saklasın bir baskın filan olsa hepsi buraya. Şimdilik halka pek bulaşmıyorlar ama belli mi olur? Dün bir, bugün 2 daha. Silah da yok evde. İşgalden az bir zaman önceydi. Vali Hacım Muhittin Bey eşrafı belediye dairesine topladı. Evinde silah, cephane bulunduranların Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne teslim etmelerini istedi. Eli silah tutanlar Ulubat Boğazı'nı keserek düşmanın şehire girmesini engellemeye, en azından geciktirmeye çalışacaklardı. Muhittin Bey'in sözlerinden anladığım, Bursa'da bulunan Bekir Sami Paşa komutasındaki 56. tümenin düşmana karşı koyacak güçte olmadığıydı. Bir çiftemiz vardı yalnız, götürüp teslim ettim sabahında cemiyete. Fakat koskoca vilayetten çıka çıka 22 tüfek çıkmış en sonunda ortaya. Bir de söylenti yayıldı. İstanbul hükümetinin yaptığı anlaşma üzerine Yunan ordusu memleketi dinsizlerin Kuvayi Milliye Nam Çapulcu takımının elinden kurtarmak için Bursa'ya girecekmiş diye. Büsbütün gevşedi ipler. İşgal askerleri hilafetin kurtarıcıları olarak karşılandı. Ankara'da fırtınalar koparıyormuş şimdi Bursa'nın düşmesi. Meclis kürsüsüne puşideyi siyah örtülürken suçlanan da Bekir Sami Paşa ile Vali Muhittin Bey olmuş. Görevden alındıkları yetmemiş, cezalandırılmaları için demediğini bırakmıyormuş kimi mebuslar. Direnmeden teslim edilir miymiş Sultan Orhan'ın diyarı? Gelsinler de anlatayım onlara 22 tüfekle neler yapılabileceğini. Millicilerin direnişini kırmak için İstanbul'dan ne fitneler sokulduğunu. Merdiveni çıkıyorum ama gözüm hep kapakta. Baskın düşüncesi saplandı kafama. İşgalin ilk günlerinden beri olası görmüyor değildim bunu. Ancak hiç bu akşamki kadar çare bulmak zorunluluğunda hissetmemiştim kendimi. Yarından sonra evde yokum diye olsa gerek. Silahla kapıya dayanmışlarsa var olsam da yapabileceğim bir şey yok. Yalnız birlikte olmak ölümde de daha kolay, dirimde de. Böyle gözüm hep arkada kalacak. Olmazsa bir ara inip birkaç parça çıkartmalı taşlığa. Hemen soluk alabilecekleri kadar bir yer açsam yeter. Bir de kol tahtası çakarım içeriden. Atölyeyi bozduğumuz gün geliyor aklıma. Sabahtan akşama dek bir araba aradım da bulamadım şehirde. Canlının cansızın işe yarayanı cephede. Gün batımına yakın Maksim taraflarında kırık dökük bir göçmen arabası çıktı karşıma. Derisi kemiğine yapışmış gök gözlü bir yaşlı adamdı sahibi de. Canından bezmişim biri. Tanrı'ya bile kalmamıştı minneti. Öküzleri ise yıkıldı yıkılacak durumda. Ama yoktu başka umarım. Açtım derdimi. Hiç ses çıkarmadan dinledi. Sözüm bittiğinde sordum. Sabah gelir misin set başına? Durdu biraz. Sonra umursamazlıkla yürüyüp gitmeye davranmışken karşılık verdi. Bakalım Mevla bilir sabaha çıkıp çıkmayacağımızı. Görünüşü sözlerini doğruluyordu. Ben sağ çıksa da gelmeyeceğini sanmıştım. Yanılmışım, geldi. Bir köşeye çekilip oturdu önce. Ucundan bile tutmadı eşyalarımızın. Bir ikbal düşkünüydü besbelli. Ağrına gidiyordu. O zaman aklıma geldi. Akşam konuştuğumuzda yoksulluğun sınırında olmasına karşın kaç para vereceğimi sormamıştı. Yavaş yavaş sokuldu yanımıza. Fakat izin vermedim yardım etmesine. Babamın sarıp uzattığı kalın sigarayı emer gibi çekiyordu. O arada kendinden söz etti biraz. Balkan bozgununda Üsküp'ten gelmiş. Gümüş ustasıymış oralarda. Bursa'da düzen tutturamamış, neyle geçindiğini söylemedi. Karısı öleli epey bir zamanmış, çocuğu hiç olmamış. 4 sefer yaptık Setbaşı ile Hisar arasında. Birinde Yunan askerleri çevirdiler yolumuzu. Hem üstümüzü hem de arabayı aradılar didik didik. Kimin toprağında, kimin yoluna çıkıp da. Uyu sen daha Halife-i Ruh-i Zemin Efendimiz. Uyandığında nerede bulacaksın acaba kendini? Elimi ayağımı titretti hiçbir şey yapamamazlık. Fakat Üsküplü ihtiyara baktım da kılı bile kıpırdamadı. Niye kıpırdasın? Yitirilecek bir kuruş canı kalmış. Onu da taşımak yük gelir besbelli. Yunan askerinin Bursa'da ne aradığı da onu ilgilendiriyor mu bakalım? Köklerinden sökülüp atılmış bu insanlar için gerçek vatan neresidir? Sofaya çıktığımda minareye tırmanmışçasına yorgun bacaklarım. Durup derin bir soluk alıyorum. Sonra lambaya üfleyip odaya giriyorum. Babam sedirin köşesine büzülmüş Kur'an okuyor. Öbür yanda Numan uyumuş üstünde babamın şal hırkası örtülü. Servet yok ortalıkta. Yine üst odaların birinde oturuyordur tek başına. Benden kaçar oldu gideceğimi duyalı. Acının nefret doğurduğu da görülmüş mü? Görmedinse gör işte. Az soluklanıp çıkmalı yanına. Onun diliyle son bir kez anlatmalı derdimizi. Bu gece elden geldiğince yakın olmalıyız birbirimize. Bu odada uyuyalım hepimiz, kim uyuyacaksa. Yanına yaklaştığımda başını kaldırıp yüzüme bakıyor babam. Sonra yine okumayı sürdürüyor. Gözlerinin altı çökmüş, rengi de çok sararmış. Başka nasıl olmasını bekliyordun bu gece? Belki de lamba ışığında öyle görünüyor. Oturuyorum yanına. Elimdeki lambayı pencerenin içine koyuyorum. Gözüm hiç ayrılmıyor babamdan. Ne olur benden sonra hali? Parasızlık iyice belini bükerse, yine hacette el atmak üzere sakladığımız altın akçe kaç gün idare eder? Gerekirse annemden, Aliye'den kalan takıları da diyecek oldum. Dün bir sırası geldiğinde, duymamış gibi çıktı gitti odadan. Hoş o günü göstermesin Mevla, çocukları aç bırakmamak için satacak çaresiz. Ya ondan da sonrası? Düşman ayağını hiç kaldırmazsa, kaldıracağı da benzemez. Daha ne kadar dayanılır? Aylar sonra bir günü canlandırıyorum düşümde. Bir yıl sonra belki de kapı çalınıyor. İkindi üzerimi kuşluk vaktimi Zehra Hanım koşup açıyor. Bir zaptiye dikiliyor eşikte. Babamı soruyor. Anlıyor Zehra Hanım olan biteni. Dizlerinin bağı çözülüyor. Merdiveni çıkacak derman bulamıyor. Taşlıktan sesleniyor. İbrahim Efendi gel hele diye. Trabzan'ı tuta tuta iniyor babam. Zaptiye böyle zamanlarda söylenmesi gereken birkaç sözün ardından künyemi avucuna bırakıyor babamın. Gövdesine balta vurulmuş bir ağaç gibi sendeliyor babam, devriliyor taşların üstüne. Kitabı kapatırmış gibi yapıp son sayfalardan birini açıyor. Sessiz dudak kıpırtılarıyla okuduktan sonra yüzüme üflüyor. Mevla'nın birliğine emanet eyledim seni, şu sabilere bana bağışlasın canını. Yaşamaz benden sonra. Ne biliyorsun? Biliyorum. Yaşamaz. Ömrünü sen mi biçtin? Görünen köy kılavuz istemez. 7 oğlun künyesi avucuna konan babalar ne desin? Her can sahibine aziz. Önce kendi öpüp başına koyuyor Musaf'ı, sonra da bana uzatıyor öpmem için. Elime almadan dudaklarımı alnıma değdiriyorum. Kalkıyor, yüklüğün üst gözlerinden birini açıp yüksek bir rafa yerleştiriyor. Otururken de pencerenin içinde duran kehribar tesbihini alıyor eline. Çekmiyor ama. Sağ avucunda tortop etmiş, gözlerini üstümde dolaştırıyor tepeden tırnağa. Belleğine çiziyor sanki beni. Dayanamaz, hiç kuşkum yok. Haber geldiği an yıkılır. Bir şeyler söylemek istiyorum, söz bulamıyorum. Sessizliğimizi o bozuyor. Ferhunde'nin mektubu gelmez oldu Reşit. Bir şey dememe kalmadan da ekliyor. Kütahya'da mı gitti elden diye korkarım. Bir an dilimin ucuna tasa etme, düşman Kütahya'ya girse de Falih Efendi hanesini kurtarmak için anlaşır onlarla demek geliyor. Pişmanlığını bir kez daha duyurmamak için vazgeçiyorum. Olur mu baba diyorum, haberi duyulurdu öyle bir hal olsa. Niçin ses gelmez öyleyse? Hasta mı sağ mı çocuğum? Şeyhime kurtuldu mu sağ salim? Naime etiği iki çocuklu kadın oldu 19'unda. Şeyhime'nin ilki daha. Zor bekledi Falih Efendi 15-16 demelerini. Sokaktan gelen Rumca bir şarkı dağıtıyor düşüncelerimi. Genç bir erkek sesi. Oldukça yakınımızda. Yunan askeri olmalı. Rum mahallesinden kimse gelmez buralara. Gelmez oldu demek daha doğru aslında. Böyle değildik bir zamanlar. Ne oldu tanıştığımız, görüştüğümüz onca insana? Nasıl koptuk birbirimizden? Bir kısmı Balkan Savaşı öncesinde çekip gitti Yunanistan'a, bir kısmı sonrasında. Kimi huzursuzluğundan, kimi ana vatanım diye. Kalanlarla da kin girdi aramıza, nefret girdi. Kapalı Çarşı esnafındandı tanıdıklarımızın çoğu. Birbirimizin ekmeğini yemişliğimiz, elimiz daraldığında borç alıp vermişliğimiz vardı. Dini bayramlarımızda kutlardık birbirimizi. Yalan gibi geliyor şimdi insana ama yaşandı bunlar gerçekten. Şarkı uzaklaştı biraz. Belki de Yunan ordusuna katılmış Bursalı bir Rum delikanlısıdır söyleyen. Can düşmanımız oluverdiler bir anda. Olmayanlar yok muydu? Olmayı istemeyenler. Dükkan komşumuz Havlucu Kosta Efendi'yi hatırlıyorum. Oğulları Vasili, Yorgo'yu. Birlikte büyüdük üçümüz. Hep bizden erken açar, erken kapatırlardı dükkanlarını. Sessiz, telaşsız bir adamdı Kosta Efendi. Ailece de görüşürdük. Kurban bayramlarında annem et gönderirdi evlerine. Karısı Teodora da yortu günlerinde yaptığı çöreklerden, tatlılardan bize yollamayı hiç unutmazdı. Küçük beslemesi Erifiliye de "Madama sizin için şarapsız hamur tutmuştur" demesini öğütlerdi. Evimize her gelişlerinde çocuklar için şeker lokum bulunurdu ceplerinde. Hele Aliye'nin ölümünde yaptıkları, kucak dolusu yemekle gelmiş, okunan duayı bizimle birlikte dinlemişlerdi. Acaba onlar da bizi anarlar mı böyle? Hiç kuşkun olmasın. Bir sabah sapsarı bir yüzle bizim dükkana geçti Kosta Efendi. Seferberliğin ilanından az bir zaman önceydi. Karar verdik biz de göçeceğiz Yunanistan'a İbrahim Efendi kardeşim dedi. Ağlamaklı sesi kulaklarımdadır daha. Gidiş iyiye gidiş değildir. Seni bana, beni sana düşman ediyorlar. İki oğul yetiştirmişim. İstemem senin evladına silah çeksinler. Yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz kesilmiştir buralarda. Gideceğiz. Haklıydı. Görünmez eller nefret tohumları ekiyordu yüreklerimize. Pencerenin dibinde askerin şarkısı. Gitmemiş. Derken bir başka ses daha katılıyor. Devriye mi geziyorlar? Babamla göz göze geliyoruz, yüzünü ekşiterek nedir bu başımıza gelenler dercesine başını iki yana sallıyor. Birden içimde uyanan bir korku yukarı çıkmaya zorluyor beni. Sanki Servet'in orada bir başına olması. Bittik biz oğul, aşılmaz dağ iken ufalana ufalana çiğnenir toprak olduk.